Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'in hayat ölçüleri programımızda insanları hataya sevk eden yanlış düşüncelerden, anlayışlardan bahsediyorduk. İnsanların bazı bakış açıları, farklı yanlış bakış açıları var, hatalı düşünceleri var. Onlar daha da çok hataya sevk ediyor. Bunlardan bir kısmını geçen programda bahsetmiştik. Bir kısmını bu programda anlatalım inşallah. İnsanın yanlış yaptığı, yanlış düşündüğü şeylerden birisi, aldandığı noktalardan birisi şu. Eğer kısmetimizde cennet yazıldıysa cennete, cehennem yazıldıysa cehenneme gideriz. Bunun için çalışmak ve yorulmak boşunadır düşüncesi. Kısmetimizde ne varsa oraya gideriz. Böylece kendini salıyor, bırakıyor. Allah'ın emirlerini yapmıyor. Alması gereken tedbirleri almıyor. Allah'a itaat, alınması gereken tedbirler manasına geliyor. Onun emirleri zaten bize tedbirleri söylüyor. Onlara şöyle demek gerekiyor. O halde niçin dünya işlerinizde tedbirler alıyor ve çalışıyorsunuz? Bir yemek için o kadar gayret sarf ediyorsunuz ki, ekiyorsunuz, biçiyorsunuz, öğütüyorsunuz, bir sürü gayret. Eliyorsunuz, yoğuruyorsunuz, pişiriyorsunuz, lokma yapıp ağzınıza koyuyorsunuz, çiğniyorsunuz ve yutuyorsunuz. Siz hiçbir şey yapmayın. Eğer kısmetinizde varsa kendi kendine meydana gelir, karnınıza girer, sizi doyurur. Neden işe gidiyorsunuz? Neden tarlayı ekiyorsunuz? Evlat temenni edince nikah, niçin evleniyorsun, nikah ediyorsun? Şair şöyle demiş, ne kadar da rızık gelse ummadığın mekandan, lakin şarttır onu araman rızık kapılarından. İşte kaderin, kısmetin var olduğunu bilmenize rağmen, bu dünya eşyasını elde etmek için, onlara ait sebepleri bir araya getirdiğiniz gibi, ahiret nimetlerini elde etmek için de sebep olarak salih amelleri işlememiz gerekiyor. Demek ki bu alem sebepler alemi. Cenab-ı Hak sebeplere bağlamış. Sebepler var, sonuçlar var. Şunları yapan şöyle olur, bunları yapan böyle olur diye. Dünya işlerinde nasıl çalışıyoruz bir şey elde etmek için? Ahiret işlerinde de Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği şekilde çalışacağız, gayret edeceğiz. Diğer bir yanılma noktası, kendini aldatma yolu. Hadis-i Kutsi'de Allah Teala şöyle buyurur. Ene inde zanni abdi bi. Ben kulumun zannına göreyim. Beni nasıl zannederse ona öyle tecelli ederim. Hadis-i şerif var. Bizim ise Rabbimize karşı hüsnü zannımız vardır. O bize muhakkak iyi davranacaktır. Bak hadis-i şerif Kudüs'te ne diyor? Ben kulumun zannı üzereyim. O beni nasıl zannederse öyleyimdir. O zaman ben Allah Teala affedici, merhametli diye düşünüyorum. Beni affeder, bana merhamet der deyip günahlara devam ederse bir insan, sevaplardan uzak kalırsa, mahrum kalırsa, bu da yanlış bir bakış açısı. Şu iyi bilinmelidir ki, ümit ve hüsnü zannın manası, sebepleri kullandıktan sonra, işin ancak Allah'ın lütfu ile olacağına inanmak, kendi tedbirlerine güvenmemektir. Yani ben sebeplere salıyorum ama buna güvenmiyorum, Allah'a güveniyorum, benim sebeplerim boşa çıkabilir, başarısız olabilir. Kim sebepleri kaldırıp atarsa o hüsnü zanda bulunmuş sayılmaz. Sebeplere sarılmıyor. Böyle olsun hüsnü zannım var diyor. Bu hüsnü zan olmaz. Bilakis bu kendini aldatmak ve kandırmaktır. Bunun en açık örneği şudur. Tohumu attıktan sonra artık Allah'ın lütfuyla bu ürün meydana gelir diye beklemeye ümit denir. Ama hiç tohum atmadan oturup şimdi buradan ekim bitecek diye heveslenmek sadece delilik, aldanmak ve sonucu da hasret ve üzüntüden başka bir şey değildir. Yani insan ne yapabilir? Tohumunu hazırlar, tarlasını hazırlar, güzelce tohumu tarlaya atar. Ama toprağın içine girip de o toprak gibi tohumu çatlatıp ondan filiz çıkarmak falan bunlar yapacağı işler değil. O elinden geleni yaptı, gerisini Allah'a bırakıyor. Diyor ki ya Rabbi bundan sonra sen bana lütfedersen şükrederim diye bekliyor. Allah'a havale ediyor. İşte tevekkül de budur. hüsnü zanda bu doğru. Ama o Cenab-ı Hakk'ın takdirini bilemeyiz. O işte okulu imtihan etmek için ya bol verir veya yine imtihan için az verir veya bir zarar olur. İşte biz mallardan eksilterek sizleri imtihan ediyoruz buyuruyor Cenab-ı Hak. Artık ne olacağını biz bilemeyiz. Bize düşen elimizden geleni yapmak. Kendini kandırmanın bir başka yolu da şöyledir. Efendim biz falanca büyük zatın evladı veya falanca zatın müritleriyiz. Yaşayan veya vefat etmiş olan falanca büyük zata karşı sevgimiz vardır. Artık ne yaparsak yapalım, Allah indinde, Allah katına makbul ve mağfur insanlarız demektir. Benim dedem hocaydı, babam hacıydı işte gibi böyle değişik tesellilde insanlar var. Bizim ailemiz hep hoca ailesidir gibi. Bu da diyor insanı amelden geri bırakır. Eğer bu bağlar yeterli olsaydı, Adem alemlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızına şöyle buyurmazdı. Ey Fatıma, kendi canını cehennemden koru. Çünkü ben Allah'ın huzurunda senin adına yeterli olamam. Sana bir şey yapamam. Eğer sen ahiretini kazanmazsan. Yani iman ve amel sermayesi olmadıkça sadece nispet, bağlılık yeterli değildir. Ancak iman ve takva ile birlikte şerefli bir nispet de olursa, o ise aliyül ala, nur üstüne nur, nurun ala nurdur, kıyamet gününde faydalı olur. Örnekleri var değil mi? İşte Nuh aleyhisselamın oğlu, Adem aleyhisselamın oğlu, ondan sonra Nuh aleyhisselamın, Lut aleyhisselamın karıları, yani oğlu da olabilir, karısı da olabilir, İbrahim aleyhisselamın babası, bunlar hepsi nispet olan, bağlılığı olan, nesebi olan, soyu sopu birbirine bağlı olan insanlar ama bunların fayda vermediğini Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Ama işte Yakup aleyhisselam, onun oğlu Yusuf aleyhisselam, onun babası İshak aleyhisselam, bunlar da hem nispetleri var hem de kendilerine gayret etmişler. Aliyül Ala. Hem akrabalık bağından kazançları var hem de kendi amellerinden kazançları var. Allah Teala şöyle buyuruyor. Vellezine amenu vettebaathum zurriyetuhum biimanin elhakna bihim zurriyetuhum ve ma alatnahum min amelihim min şey. İman edenlere ve zürriyetleri iman edip de kendilerine uyanlara ahirette zürriyetlerini kavuştururuz. Bununla beraber baba ve dedelerinin amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Babası, dedesi güzel, iyi insanlar. Sonra gelen zürriyette güzel ameller işlemişler. Ama belki onların derecesine değil. Biz onları diyor, onların derecesine çıkarırız buyuruyor Cenab-ı Hak. Büyük bir müjde bu hakikaten. Ailemizin büyüğünün güzel olması, bizim de onun yolunda gitmemiz, aile büyüğünün yanına çıkmamıza vesile oluyor. Ve onların sevabından da bir şey eksiltmiyor. Yani babaların makbuliyetinin bereketi ile çocuklar da onların derecelerine ulaştırılacak ve babalarının amelinden bir şey eksiltilmeyecektir. Bu da çok güzel bir müjde. Ne güzel yani babamız, dedemiz, ailemizden bir büyük, Allah'ın sevgili bir kuluysa, müttaki bir insansa, biz de elimizden geldiğince çalışalım ve ona ulaşamasak bile Cenab-ı Hak bizi onun seviyesine çıkaracağını bildiriyor. Tur suresi 21. ayet-i kerimede. Bazı insanlar da şöyle bir hataya düşüyorlar. Allah Celle Celaluhu bizim amellerimizden müstağnidir, ihtiyacı yoktur. Allah'ım bizim amelimize ihtiyacı var kardeşim. Yapmasak da olur, az yapsak da olur. Bu da bir yanlış bakış açısı. Bu söz doğru. Allah'ın hiç kimsenin ameline ihtiyacı yok. Ne de ona bir faydası var yaptığımız işlerin. Zararı da yok, faydası da yok. Peki siz de salih amellerden elde edilen kazançlardan müstağni misiniz? Allah müstağni. Peki biz de müstağni miyiz? Allah'ın bizim amellerimize ihtiyacı yok. Peki bizim de ihtiyacımız yok mu? Bu iyi amellerin bize de bir faydası yok mu? Biz onu düşüneceğiz. Bize faydası varsa o zaman yapacağız. Kısaca amel sizin için konulmuştur. Ameller insanlar için konulmuş. Allah'a bir faydası olduğundan değil. Her ne kadar Allah Celle Celaluhu bundan müstağni ise de İnsanlar bundan müstağni değiller. İnsanların ihtiyacı var. Bunun örneği aynen şöyledir. Şefkatli bir doktor hastasına olan merhametinden dolayı ona bir ilaç söyler. Kendi canının düşmanı olan hasta ise aldırış etmeyerek şöyledir. Efendim, bu ilacı içmenin doktor beye ne faydası var ki? Doktorun bu ilaca faydası mı var, ihtiyacım var? Böyle der, içmez. İçmezse ne olur? Kendisi hastalığı artar. Doktora tabii ki bunun faydası yok. Fayda o hastaya olacak. Hasta sıhhat bulacak, hastalıktan kurtulacak. O faydalanacak. Dolayısıyla ilacı da onun kullanması gerekiyor. Doktorun değil. Bazı basiretsiz hocalar şöyle garip bir düşünceye kapılıyorlar. Biz başkalarına vaaz-ı nasihat ediyoruz. Üstelik onların amellerinin sevabından da alınca sevaplar o kadar çoğalıyor ki artık o sevaplar bizim günahlarımıza kefaret olur. Ya benim salih amellerim çok. Kitap yazdım. Zaten kitabım her yerde okunuyor. Okundukça bana sevap geliyor. Ben yatayım. Veya biz insanlara söylüyoruz. Sebep olan yapan gibidir. İnsanlar yaptıkça bize de sevap geliyor. Onun için bizim çok fazla yorulmamıza gerek yok. Bu da bir basiretsiz bir düşünce. Veya şöyle düşünüyorlar. Biz öyle ameller biliyoruz ki onları yapmakla yılların günahı affolunur. Herkesin bilmediği amelleri biz biliyoruz. İşte çok kefaret oluyor. Bir yıllık, bir senelik günaha, iki senelik günaha onları yaparsak biz insanların kazanamadığı kadar kazanırız. Mesela Subhanallahi ve bihamdihi kelimesini her gün 100 defa okumak veya Aşure veya Arefe günü oruç tutmak veya Mekkelilerin bir tavaf yapmaları, bunlar diyor, diğer insanın yaptığı sevaplardan kat kat fazla da, dolayısıyla bunları yaparak biz onlardan çok daha kazançlı hale geliriz gibi düşüncelere kapılabiliyorlar. Sadece bu ameller yeterli olsaydı diğer bütün emir ve yasakların boş olması gerekiyordu. Demek ki kısa yoldan böyle köşe dönecek insanlar, bunlarla köşe döneceklerse o zaman diğer uzun uzun yapılan ameller boşuna mı emredildi? Öte yandan hadislerde şu kayıt açıkça belirtiliyor. İzec tünibel kebair. Büyük günahlardan sakındığı müddetçe küçük günahları affedilir. Yani bu ameller büyük günahlardan sakındığı takdirde diğer günahlara kefaret olur. Biz insanlara vaaz-ı nasihat ediyoruz sözüne gelince, bilin ki böyle kişiler üzerine daha çok vebal gelecektir. Yani başkalarına söyleyip de kendisi yapmayan insanların vebali. Nitekim hadis kitaplarında kötü amel işleyen vaizler hakkında zikredilen hadis-i şerifler maruf ve meşhurdur. Bunlardan birisi şöyle. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günde bir kişi getirilip cehenneme atılır da bağırsakları derhal karnından dışarıya çıkar. Azabın şiddetinden. O adam bağırsakları etrafında, bağırsakları dışarı çıkmış vaziyette böyle dönüyor. Değirmen merkebinin değirmende dönmesi gibi dönüp duruyor. Cehennem halkı bu kişinin etrafında toplanıyorlar da, ey filan, bu halin nedir? Sen bizlere iyiliği emredip kötülükten nehyeden değil miydin dünyada? Ya sen dünyada bize şöyle yapmayın, böyle yapmayın diyordun. Biz seni dinlemedik, hadi buraya düştük de sana ne oldu? Sen niye düştün? Diye soruyorlar. O da diyor ki evet diyor, ben öyleydim diyor. Fakat ben size iyiliği emrederdim, kendim yapmazdım. Sizi kötülükten nehyederdim, kendim yapardım. Aynı duruma düştü. Bir farkı yok. Çok acı bir durum. Cenab-ı Hak muhafaza etsin bunlar inşallah bizleri ondan. Son bir yanılgı noktasından daha bahsedelim. Bazı cahil sufiler veya tarikat iddiasında bulunan insanlar bir aldanma içine düşerler veya sapıklıklarına kılıf uydurmaya çalışırlar. Şöyle bir aldanma. Efendim, biz riyazat ve mücahede ile fena makamına ulaştık. Bizde biz namına bir şey kalmadı. Ne yapıyorsa o yapıyor. Bunun gibi öyle saçma sapan şeyler söylerler ki küfre ve sapkınlığa düşerler. İşte bunun adına irfan derler. İrfan kelimesi aslında çok güzel bir kelime ama bunu kirletiyorlar bu insanlar. Ne bileyim, hikmetli söz diyorlar. Mesela kadın başını örtmüyor. Diyorlar ki sen niye tesettür emrine riayet etmiyorsun? Biz ricaldeniz diyor. Ricale tesettür gerekmez. Yani öyle mert bir insanız ki kadın olmamıza rağmen erkek gibiyiz. Bize böyle başörtüsü gerekmez. Haşa, bu Allah'ın emriyle dalga geçmek gibi bir şey. Bu tür kendinden ne denmiş buna? Kerameti kendisinden menkul insanlar. Kerameti kendisinden menkul. Yani kerametini başkası anlatmıyor da kendisi anlatıyor. Ben şöyle keramet gösterdim. Böyle hallerim var. Biz şu makamdayız, biz bu makamdayız. Bunların bilhassa sapık olanları bazen günah işleyip de şöyle derler. Denize bir damla karıştı. Bir damla idrar denizi pisletmez. Biz haşa ilahız, ibadet kime, günah kime. Yani bizim fiillerimizi Allah yapıyor. Asıl maksat Allah'ı hatırlamaktır. Zahirde namaz ve oruç boş ve yapmacık şeylerdir. Yani namaz, oruç gibi şeyler avamın iştir. Yani biz diyorlar yüksek ulvi düşüncelerle, fikirlerle meşgulüz. Nizam ve intizamı sağlamak için konulmuştur namaz. Abdest işte insanlara temizliğe alıştırmak için. Ben zaten tertemiz adamım. Abdeste ne gerek var? Öyle diyor adam. Ya diyor abdest niçindir? İnsanları temizlemek için Allah'ın emrettiği bir şey. Ben zaten tertemiz bir adamım yani. Abdest o kadar şart mı? Namaz işte insanı disipline alıştırmak içindir. Oruç işte insanı yeme disipline alıştırmak içindir. Bunlar bende var zaten. Ben çok görgülü bir insanım. Şöyle böyle. Bunlara da ihtiyacım yok gibi düşüncelerle ibadetleri hafife alan insanlar var. Bunlar ister kendisine sufi desin, ister modern desin, ne derse desin ama fikir yanlış. Bütün bu hurafelerin sebebi nispeten hafif olanlarında cehalettir. Hafifse cehalettir. Sapıklarda ise gizledikleri küfrü açığa çıkaran işaretlerdir. Onlar bu makamların hakikatlerinin ne olduğunu dahi bilmezler. Bu makamlardan haberleri yok ama lafını ederler. Kaldı ki süluk ve vusule muvaffak olsunlar. Nerede kalmış seyri süluk? Nerede kaldı vusul, vasıl olmak? İşte bu ya tevhidde aşırı gitmenin veyahut da saklamaya çalıştıkları küfrün neticesidir. Yani burada bir dengesizlik söz konusu. Şimdiye kadar Resulullah Efendimiz'den, sahabeden böyle bir şey nakledilmedi. Onlardan daha iyi, onlardan daha kamil bir insan mı oldu ki bu insanlar kendilerini bundan, ibadetten müstahane görüyorlar? Resulullah Efendimiz'in ve ashab-ı kiramın Allah'tan korkmaları, tevbe ve istiğfar etmeleri ve amel hususundaki gayretleri, nefse muhalefette dikkat göstermeleri ve üstelik kötü amel işleyeni cezalandırmalarını göz önüne getirmek bu yanılgı ve sapıklıkların def olmasına yeterlidir. Esasen makbul tariklerin hiçbirinde de böylesine hamlık veya sapıklığa müsaade edilmez. Bunlar sahte olduğu için, sahte tasavvuf, sahte mutasavvuf oldukları için bunlarda bu tür yanlışlıklar oluyor. Gerçeğinde bunlar olmaz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz nasıl amel işlemiş, yapmayanları nasıl cezalandırmış onlara bakmak lazım. Oradan insan bu işin hakikatini kolayca anlayabilir. Kıymetli dinleyenler, şimdi günah işlerken, günahlar yaparken insanın bazı şeyleri düşünmesi gerekiyor ki onları düşündüğünde bunlardan kolayca vazgeçebilir. Bununla ilgili güzel bir hadis yaşanmış tarihte. Ubeyd bin Umeyr namında bir zat var. Mekkeli bu zat. Tabiinden, tabiin büyüklerinden. Yani sahabenin talebesi. Sika, güvenilir bir ravi. Hadis rivayet ediyor. Kadı, zamanının Mekke'sine kadı, Mekke kadısı. Bunun devrinde bir olay yaşanıyor. Mekke'de güzel bir kadın var. Evli. Ama demek ki ailesi öyle pek kuvvetli bir dindarlığı olan bir aile değil ki. Bir gün aynaya bakmış kadın. Çok güzel bir kadınmış. Kocasına diyor ki acaba diyor şu yüzü görüp de fitneye düşmeyecek biri var mıdır? Yüzümü görüp de diyor fitneye düşmeyecek biri var mıdır? O zaman tam peçe taktıkları için yüzleri görünmüyor. Kadın da demek ki hasreti içinde kalmış. Çıkıp da insanlara yüzümü göstersem diye. Bugünkü insanların da her taraflarını göstermeye çalıştıkları gibi. Kocası diyor ki evet var diyor. Kadın kimmiş o diyor. Ubeyd bin Umeyr diyor. Mekke'nin kadısı. Bu salih zat diyor. Senin yüzünü de görse fitneye düşmez. Kadın diyor ki ya bana izin ver o zaman gidip onu diyor fitneye düşüneyim. Onu diyor ona bir oyun edelim. Bu fitneler çoğu insanın başına geliyor hakikaten. Gidecek o adamı yoldan çıkarmaya çalışacak. Adam da diyor ki haydi sana izin verdim diyor. Kadın fetva soracakmış gibi Kadı Ubeyd'in yanına gidiyor. Ubeyd bin Umer'in yanına. Ubeyd'e diyor ki ya şu mescidin köşesinde bir soru sorayım. Mescitte kadı için özel makam yok tabii. O zamanlar. Diyor ki insanların duymayacağı bir yerde bir fetva soracağım hocam diyor filan. Bir köşeye çekilirsek diye. Köşeye çekilince kadın peçesini açıyor, yüzünü açıyor. Hemen kadı diyor ki Allah'tan kork, ey kul Allah'ın kulu diyor, kendine gel. Kadın diyor ki ben sana meftun oldum diyor. Sana aşık oldum, benim isteğimi yerine getir. Benim dileğimi yerine getir. Kadı Ubeyd sana diyor bir şey soracağım. Eğer doğru cevap verirsen dilediğini yerine getireceğim. Yani eğer diyor sorduğum soruların sorduğum şeyleri yaparsan ben de diyor senin isteğini yerine getir. Kadın ne sorarsan mutlaka doğru söyleyeceğim diyor. Ne yapacak? Yani kadın belki randevu alacak, vaatleşecek, bir yere kadıyı çekecek. Tabii kocası da bildiği için ama devamında getirmeyecek. Ve kadıyı rezil etmiş olacak. İnsanları duymuş olacak. Bu iş yayılacak falan falan. Böyle bir imtihan. Ama tabii kadın düşünmüyor. İnsan, diğer insanın ne hallere düşeceği, şerefini, haysiyetini oynayacağı, diniyle, takvasıyla oynayacağını düşünmüyor tabii ki. Bugün de bu tıniyette çok insanlar var. Kendilerine cesur diye addediyor. İşte soyunuyor, süsleniyor, sokağa çıkıyor. Bakalım diyor, nasıl, kaç kişiyi kandıracağım, kaç kişiyi peşime takacağım falan. Halbuki o insanların günahını günaha sokuyor. Onların günahını da kendisi alıyor. Kendi yaptığı günah ayrı bir şey zaten. Kadı soruyor kadına. Söyle bakalım diyor. Şayet ölüm meleği sana gelmiş ruhunu almak üzere olsa. Şimdi bu ihtiyacını karşılamış olmam o zaman seni sevindirir mi? Sen diyorsun ki gel işte aşk yaşayalım. Şu anda diyor ölüm meleği geldi yanına. Sen hala bu isteğinde ısrar eder misin? İşte gel devam edelim bu işe der misin? Kadın düşünüyor, hayır diyor kesinlikle. Ha, ölüm meleği gelmiş. Onunla uğraşacakken ben başkasıyla nasıl uğraşayım? Kadı diyor ki doğru söyledin. Söyle bakalım kabrine konmuş ve sual için oturtulmuş olsan. Kabre koydular seni, oturttular. Melekler soru soracaklar. Dünyada neler yaptın, neler yapmadın. Bu durumda hala gelir bu teklifte bulunabilir misin? Ey işte adam, yabancı bir adama, haram olan, helal olmayan bir adama gel ben sana aşık oldum. Benimle işte aşk yaşa falan. Böyle bir iddiada bulunabilir misin? İster misin böyle bir şey? Hayır diyor kesinlikle. Doğru söyledin diyor. Peki insanlara amel defterlerini verilmiş olsa, sen de defterini sağdan mı yoksa soldan mı alacağını bilmiyor olsan, şimdi bu ihtiyacını karşılamış olmam o zaman seni sevindirir mi? Amel defterini alacaksın. Herkes korku içerisinde. Sağdan mı gelecek, soldan mı? Sağdan gelirse cennete, soldan gelirse cehenneme. O zaman diyor düşünsen ya kadıyla dünyada böyle bir iş yapmıştık. İyi ki yapmışız mı dersin yoksa aman iyi ki yapmamışım mı dersin? Ne dersin? Hayır diyor kesinlikle sevinmem. Yapmamış olmak daha çok hoşuma gider. Doğru söyledin diyor. Sırattan geçmek istesen ve ayağın kayıp düşecek misin? Yoksa sıratı geçebilecek misin? İki şık var. Müslümanlar sıratı geçebilecek. Düşmesi gereken, cehenneme girmesi gerekenler de sırattan düşüp cehenneme giremeyecekler. Böyle bir durumda sıratın başındasın. O zaman diyor düşün, dünyada bu işi yapmış olsaydım sevinir miydim, sevinmez miydim şimdi? Yani bugün bu işi yapsak o sırat esnasında sen bu işe sevinir misin, sevinmez misin? Kadın hayır diyor. Doğru söyledin. Mizan getirilmiş olsa, sen de oraya getirilsen amellerin hafif mi gelecek yoksa ağır mı gelecek bilemiyorsun. Korku, en büyük korkulardan birisi. Yani ebedi hayatın belirlenecek. Yani dünyanın korkularına benzemez bu korkular. Hiçbir korkuya benzemez. Mizan hafif gelirse ebedi hayatta, yani dünya hayatı değil bu, ebedi hayat. Başka bir yöne gideceksin. Ağır gelse başka bir yöne gideceksin. En korkulu an, stresli, telaş. Acaba ne olacak? Şimdi bu ihtiyacımı karşılamış olmam, ihtiyacını karşılamış olmam, o zaman seni sevindirir mi? Yani şimdi senin dediğin günahı beraber işlemiş olsak, o mizan esnasında bu işe sevinir misin? Hayır kesinlikle. Doğru söyledin diyor. tadı. Hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılmış olsam. Şimdi bu ihtiyacını karşılamış olmam o zaman seni sevindirir mi? Allah'ın huzurundasın. Aklına geliyor. Dünyada diyorsun böyle bir günah teklif etmiştim. Onu da yapmış olsak o zaman sevinir misin buna? Hayır diyor kadın. Kesinlikle. Doğru söyledin. O halde Allah'tan kork ey Allah'ın kulu. Allah sana nimet vermiş ve ihsanda bulunmuş. Şükrünü eda et diyor helalinden. Allah bir güzellik verdiyse, bir nimet verdiyse bununla günah işlemen gerekmiyor. Git Allah'ın razı olduğu şekilde onun şükrünü eda ederek o nimetten istifade et. Kadın meseleyi anlamış tabii ki. Kocasının yanına dönüyor. Kocası diyor ki ne oldu diyor. Kadın sen ahmak ve tembel bir adamsın. Biz de öyleyiz diyor. İbadet ve amelimiz çok az. Biz neymişiz diyor. Bugüne kadar ne yaşamışız. Sonra kadın tövbe ediyor. Kendini namazı, orucu, ibadete veriyor. Kocası hala aymamış tabii. Kocası biraz daha devam ediyor. Kızıyor. Bu Ubeyd bin Umeyr'i ben ne yapayım diyor. Bu zata ben ne yapayım? Karımı ifsad etti. Karım bozdu diyor. Hanımım her gece gelin gibiydi. Şimdi rahibe oldu diyor. Her gece oynuyorduk, eğleniyorduk, zevk alıyorduk ama kadın diyor namaz oruca verdi kendini. Rahibe gibi oldu. Benim hanımım diyor ahlakını bozdu bu hoca diyerek adam şikayetleniyor ama kadın hakikati görmüş. Hakikaten bir günah işlerken bunları düşünmek lazım kıymetli dinleyenler. Ben şimdi bu günahı işliyorum ama yarın ölüm meleği geldiğinde bu günahı işlemiş olmaktan dolayı sevinir miyim, üzülür müyüm? Kabre konduğumda sevinir miyim, üzülür müyüm? Hesap mizan başında, mizan tartılırken üzülür müyüm, sevinir miyim? Amel defteri sağdan soldan verileceği zaman bu günahı işlediğim için sevinir miyim, üzülür müyüm? Sıratı geçerken sevinir miyim, üzülür müyüm? Allah'ın huzuruna çıktığımda bu günahı dünyada yapmış olmaktan dolayı sevinir miyim, üzülür müyüm? İşte bunları düşünürse insan, insaflı bir insan der ki hayır bunların hiçbirisine sevinmem. Hepsinde de mahcup olurum, yüzüm kızarır, rezil rüsva olurum. Şimdiden bunu terk edeyim, o zaman zorluk yaşamayayım diye kendisine günahtan kurtarmış olur kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımıza da burada son veriyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz.